Ayrım 12, sayfa 149. Yaralı kadınlar. Paris kafelerinde erkek elbiseleriyle dolaşıp kitaplarını bir erkek imzasıyla yayınlayan George Sand, aralarında Balzac'ın da bulunduğu birçok ünlü sanatçıyı peşinde koştururken, solgun yüzlü, uzun, dalgalı saçlı, soyluluğu ve servetiyle alabildiğine kibirli şair Alfred de Musset'a aşık olmuştu. Fransız edebiyatının bu iki unutulmaz yazarı, uzun yıllar sürecek entelektüel sosyeteyi dedikodularıyla oyalayacak çalkantılı bir ilişkiye girmişlerdi. İlk başlarda Sand, bütün isyankarlığını unutarak evcimen hayaller kurmaya başlamıştı. Birlikte seyahatlere çıkacaklar, Paris yakınında bir kır evinde oturup dostlarını orada kabul edeceklerdi. Sand, bir gün bu hayallerini Musset'a anlatmıştı. Musset, Sent'in anlattıklarını dinledikten sonra bütün kibriyle "Öyle mi?" demişti. Bu kısacık cevapla Sent, hayalleri içinde aslında yapayalnız olduğunu görmüş, sevdiği şairin kendisiyle ilgili hiçbir hayali bulunmadığını anlayarak yaralanmıştı. Musset, bu kısa cevabın bedelini aylar sonra çıktıkları bir yolculuk sırasında hastalanıp Venedik'te ateşler içinde yarı baygın yatarken, yan odada sevgilisinin kendine bakmaya gelen doktorla seviştiğini fark ederek ödemişti. Sand, daha sonra doktoru Paris'e de getirmiş, bütün Paris o korkunç maceranın ayrıntılarını ilk ağızdan dinlemişti. Musset, bir kadını yaralamanın nasıl tehlikeli sonuçlar yaratabileceğini kıskançlık krizleriyle kıvranarak öğrenmişti. Kadınların ruhu kaplan pençeleri gibiydi. Sevildiklerinde, kendilerini güvende hissettiklerinde yavrusunu okşayan bir kaplanın pençesi gibi yumuşacık olabiliyordu. Yaralandıklarında ise bir erkeği paramparça edebilecek bir öfkeyle kasılıyordu. George Sand gibi şimşekli zekası, hiçbir kuralın içine sığmayan özgür ruhu ve sergilemekten kaçınmadığı alaycılığıyla erkekleri etkileyen, girdiği her hayatı darmadağın edebilen bir kadın bile solgun yüzlü bir şaire aşık olduğunda evcimen hayallerle yumuşayabiliyor, sevdiği erkeğin en rahat biçimde çalışabileceği bir evi döşemenin sevecen hayaline dalabiliyordu. Kendi sevgisiyle kendini değiştirerek bir ipek böceğine dönüşen kadını, böyle zamanlarda en ağır yaralayan darbe ise sanırım sevilen erkeğin aldırmaz kibri oluyordu. Erkek ise karşılaştığı sevginin parlaklığıyla körleşiyordu. O anın dondurulduğuna ve sonsuza dek hep o anın yaşanacağına inanıyordu. Hep sevilecek, yaptığı her şey her zaman onun hakkı olarak hoş görülecekti. Aslında birçok davranışı da gerçekten hoş görülüyordu. Küçük kaprisleri, önemsiz hoyratlıkları, gereksiz övünmeleri, eve yeni getirilmiş bir kedi yavrusunun yordamsızlıkları gibi zamanla eğitileceği inancıyla karşılanıyor. Hatta bunlar zaman zaman alaycılığı ustalıkla saklanmış şefkatli gülümsemelere yol açıyordu. Erkeğin asıl yanılgısı o anın değişmezliğine olan inancıyla başlıyordu. O an ona sonsuz gibi geliyor ve bu sonsuzlukta kendi tanrısallığını görüyordu. Sonsuzluk içinde tapılan bir güç halinde yansıyordu kendi gölgesi kendisine. Değişmezliği olan inancı onu şımartırken, bunun hep süreceğine duyduğu inanç da erkekte tek bir ana ve tek bir sahneye hapsolmuşluk duygusuyla garip bir sıkıntı yaratıyordu. O zaman huzursuz bir kibirle davranıyordu. Bazen bu kibriyle öylesine sarhoşlaşıyordu ki, kadının üstündeki tanrısal gücünün kalabalıklara da göstermek istiyor, kadını başkalarının gözü önünde de kıracak kadar aldırmaz bir kabalığa kapılıyordu. Kibir yaralıyordu kadını. Bunun kalabalıklara da gösterilmesi yarayı derinleştiriyordu. Kadın ise aldığı yaraya ilk anda inanamıyordu. Onun sevgisiyle yarattığı o iki kişilik dünyanın içinde böylesine bir davranışın karartısı bulunmadığı, sadece hayallerin ışıklarıyla aydınlandığı için şaşırıyordu. Gördüğünün ya da duyduğunun gerçek olduğunu anladığında hayallerin ışıkları sönüyordu. O hayaller her erkek için kurulamadığı ve o hayalleri kuracak kadar kendini yakın hissedeceği bir erkeğe rastlamanın pek de kolay olmadığını bildiği için hayallerinin darbelenmesi de onun canını ayrıca acıtıyordu. Bu düşmanlık karşısında önce içine çekilip büzülüyordu. Güneş battığında yapraklarını kapatan bir güne bakan gibi yapraklarını kapatıyordu. Yaralanmış ruhu ve buruşturulmuş hayalleriyle baş başa kalıyor, hayattan uzaklaşıyor, huzursuz ruhuyla çırpınarak tek başına duruyordu. Dut yapraklarının üstünde dolaşan tombul tırtıllar vakti geldiğinde bir dala tutunup bir koza örerek kendilerini bu kozaya hapsederler. Sonra o kozanın içinde bütün varlıkları erir ve ancak doğanın bildiği bir sihirle eriyen o varlık yeniden biçimlenir. Koza yırtıldığında bir kelebek çıkar içinden. Erkeğin kibriyle yaralanan kadın da kendini kendi hücresine sakladıktan sonra orada ruhu erir ve hücreden intikamını almak isteyen soğuk ve öfkeli bir kadının ruhu çıkar. Bir tırtılın bir mucizeyle bir kelebeğe dönüşmesi insana nasıl inanılmaz gelirse, seven bir kadının intikam almak isteyen bir kadına dönüşmesi de o kadar inanılmaz gelir. Aynı bedende ortaya çıkan iki kadın birbirinden öylesine farklıdır. Önce sesi soğur. Erkekle aralarındaki bağ bir daha geri dönülmez biçimde zedelemeden önce o soğuk sesiyle bir kez daha erkeğe kibrinden vazgeçmesi, onun hayallerine dönmesi için seslenir. O sıradaki sesi gerçekten hem ürkütücü hem de çok üzücüdür. Neredeyse metalik vurgularla kurulan cümlelerin altında yapacağı şeye engel olması için bir yakarış saklıdır aslında. Çünkü yapmaya hazırlandığı hareketin bütün hayalleri ebediyen yok edeceğini bilir. Erkek bu sesi duymadığında kendini ve erkeğini hayat boyu yaralayacak hamleyi yapmak için yola çıkar. Hemen hemen her konuda çok karmaşık duyguları, olayların her türlü ayrıntısını tek tek fark eden büyük bir algılama yeteneği olmasına rağmen kadının intikamı genellikle tek ve basit bir hamledir. Bir erkeğin canını en fazla bir başka erkeğin acıtacağını içgüdüleriyle bilir. Bu darbeyi indirmeden önce sesi yeniden yumuşar, davranışları soğukkanlaşır, erkeğin kendini tamamıyla güvende hissetmesini sağlar. Ruhundaki yarayı ve intikam isteğini saklar. Kaplanın pençesi açılır. Hedefinin iyice yakına gelmesini sağlar. Erkeğin kendini iyice güvende hissettiğine, iyice kendine yakın durduğuna inandığında da vurur. Kendilerini kibrin körlüğüne kaptırmış bütün erkekler bu pençe indiğinde şaşırırlar. Daha önceki bütün işaretlere, gözyaşlarına, soğuklaşan sese, gizli yakarışlara, yeniden beliren yakınlığa karşın erkek tamamen hazırlıksız yakalanır. George Sand gibi vahşi olanlar tarih boyunca unutulmayacak ve dilden dile gezecek bir biçimde erkeğin bütün varlığını, güvenini, ruhunu parçalayacak bir şahmerdan gibi korkunç bir vuruşla alırlar intikamlarını. Kalabalıkların önünde yaralanan kadınlar ise intikamlarını kalabalıkların önünde alırlar. Ondan sonra ağlayan, yakınan, söylenen, Victor Hugo'nun deyişiyle sevilmediği için bayağılaşan erkekler görürsünüz. Böyle bir darbe aldığında ağır biçimde yaralanmayan bir erkek yoktur. Ve bu darbe bir erkeğin kendi varlığının çevresinde oluşturduğu parlak zırhı parçalar. Onun altından onun varlığının özü çıkar. Sanırım bir erkeğin nasıl biri olduğunu en iyi bu zamanlarda anlarsınız. En derininde gizli olan bir ceset gibi suyun yüzüne vurur. Bayağılığı, çirkinliği, güçsüzlüğü, ucuzluğu ya da tam tersi, soyluluğu, gücü, zarafeti böyle zor durumlarda anlaşılır. Erkeklerin aralarındaki farkları onların acıyı taşıma biçimlerinde görürsünüz. Çünkü o pençe ruhlarına yapıştığında hiçbiri kendini saklayamaz. Alfred de Musset, soyluluğu, serveti, şöhreti, yeteneği ve kibriyle, George Sand de dahil olmak üzere bütün insanları küçümseyen biri bile, Venedik macerasından sonra aylarca bütün gerçekleri öğrenmek için kıvranmış, öfke krizleri geçirmiş, evine saklanmak zorunda kalmıştı. Bir erkeğin yapacağı en büyük hata kendisini seven bir kadını kibriyle yaralamaktır. İkinci büyük hata ise yaraladığı bir kadının yanında kalmaya devam etmektir. Kadınların büyük bir duygusal sarsıntı geçirdiklerinde ruhlarının derinliklerine çekilip oradan bir başka canlı gibi çıkabilme mucizesine sahip olduklarını bilmemek ya da belki buna inanamamak yüzünden erkekler yaraladıkları kadınların yanından kaçmayı beceremezler. Kadını yaralayan kibri, kaçması gerektiği gerçeğini görmesini de engeller. Kibriyle yaralar, kibriyle yaralanır. Eğer Masud, Sert ona hayallerini anlattığında dinlediklerini paylaşabilseydi, duyduğu aşk nedeniyle büyük bir yazardan bir kadına dönüşen sendi ve duygularını küçümsemeseydi herhalde başka bir hayat hikayeleri olurdu. Aldıkları büyük yaralara rağmen, kim bilir belki de o yaralar yüzünden yıllarca süren ilişkileri sadece acıyla beslenmez, belki birbirlerini mutlu bile edebilirlerdi. Ama iki büyük zekanın, iki büyük yaratıcının hayatını karartmaya küçücük bir soru yetti. Öyle mi? Kaderin çatlattığı tohum. Sayfa 157. İnsan geniş bir toprak gibi içine atılan tohumunun ne olduğunu, ne zaman hasat vereceğini bilemez. İçimizde taşıdıklarımız bize bile sırdır. Bazı tohumlar sahibine bile sezdirmeden, hiçbir filiz vermeden toprağın derinlerinde kabuğunu bir gün dahi çatlatmadan yaşar. Gün yüzüne çıkmadan sahibiyle birlikte ölür. Bazen de uygun mevsim, uygun iklim, uygun yağmurlar çıkar ortaya. Tohum canlanır, filizlenir, toprağa yarıp büyür ve birdenbire o güne kadar tanıdığımızı sandığımız insan bambaşka biri haline gelir. Kendisini bile şaşırtacak işler yapar. Belki de hepimizin içinde bizi olduğumuzdan daha iyi ya da olduğumuzdan daha kötü yapacak tohumlar vardır. Bunu uygun bir iklimle karşılaşana kadar bilemeyiz. Tarih genellikle kendi olağanüstü kaderlerini oluşturan olağanüstü insanlarla örülmüştür. Öyle biri farkında olmadan kendine olağanüstü bir yazgı arar, kahramanca ya da tehlikeli yaşamak, onun olağanüstü boyuttaki doğasına uyar, içinde var olan devasa iddiasıyla dünyaya meydan okur. Bir de tarihin çok karmaşık, fırtınalı günlerinde içindeki tohumun çatlamasıyla kişilik değiştirip bambaşka bir insan olarak hayatın önüne çıkanlar vardır. Bunların en ilginçlerinden biri herhalde Fransız devriminde başı giyotinle kesilen Marie Antoine'dir. Öldüğünde 38 yaşındaydı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kraliçesi Maria Theresa'nın kızı, Habsburg hanedanının prensesi olarak doğmuştu. Neşeli, çekici ama avare bir çocuktu. Daha 12 yaşındayken siyasi nedenlerle Fransız sarayına gelin gönderilmesine karar verilmişti. Ama bu kararla birlikte müstakbel Fransa kraliçesinin ne Almancayı ne Fransızcayı doğru dürüst konuşamadığı, en büyük müzisyenlerden ders almasına rağmen piyano çalmayı beceremediği, her konuda bilgilerinin çok sığ olduğu dehşetle fark edildi. Ne o yıllarda ne de daha sonra Fransa sarayında kraliçe olarak yaşadığı acıklı günlerde bu Habsburglu prensesi tarihin önemli simaları arasına katacak olağanüstü bir özelliği görülüyordu. Onunla ilgili en güzel kitabı yazmış Stefan Zweig'ın dediği gibi, o hiçbir zaman iyide ya da kötüde orta kararlılıktan ayrılmamıştır. Yavan bir ruh, vasat bir karakter ve tarih açısından bakıldığında başlangıçta yalnızca bir figüran. Her şeyiyle evliliklerinin ilk yıllarında iktidarsız olan kocası, daha sonra kocasının iyileşmesiyle birlikte doğurduğu çocukları, açık bir sır olarak bir kontla yaşadığı aşkı, saray eğlenceleri, dedikodularıyla Marie, tarihin kalabalığı arasında kaybolup gidecek ve belki bir daha da asla hatırlanmayacak bir kadındı. Eğer Fransız devrimi onun bu sıradan kraliçe yaşamına bir şahmerdan gibi vurup parçalamasaydı, Marie Antoine bile aslında nasıl biri olduğunu bilemeyecekti. Çünkü vasat bir insanın talihinin ya da talihsizliğinin bir parçası da kendi kendisiyle boy ölçüşme gibi bir zorunluluğu kendiliğinden hissetmemesi, kendini sorgulamaya merak duymamasıdır. ve o vasat insan bir kraliçe bile olsa kendi sınırlarını zorlamaya cesaret edemez. Ama onu bir sarayda dünyaya getirip bir sarayda yaşatan, soylulukla, zenginlikle, iktidarla, eğlenceyle şımartan kader ona öylesine trajik bir son hazırlamıştı ki, hayatının son dönemlerinde yaşadığı acılar ruhundaki tohumu çatlatmış, onu ölümle sınayarak olağanüstülerin arasına katmıştı. Anthony bunu hissetmiş, insan ancak felakete uğradığında biliyor kendinin gerçekten ne olduğunu demişti. Tarihi biliyorsunuz galipler yazar. Devrim sırasında yazılan tarihe göre o, aç insanlar için ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen bir kalpsiz, sefaate dalmış bir fahişeydi. Devrimden 20 yıl kadar sonra iktidara gelen 18. Louis zamanında yazılan kraliyet yanlısı tarihe göre ise bir azizeydi. Zweig'a göre ise ne oydu ne de öteki. Hayatının son, en son saatinde nihayet trajedilere uyan bir büyüklüğe ulaşan ve bir kader gibi büyüyen bir kadındı. Bütün devrimlerin, insanlık tarihini değiştiren en kutsallarının bile utanılacak çirkin bir yüzü, hızla giden bir arabanın tekerleklerinden sıçrayan çamurlar gibi etrafa dağılan bayağılıkları, kalabalıklara karışarak zirvelere kadar ulaşabilmeyi becermiş aşağılık kalleşleri vardır. Fransız devrimi de neredeyse bütün kirini bu kraliçenin üstüne dökmüştü. Heber tadında bir devrimci, kraliçenin 8 yaşındaki oğlundan annesiyle halasının onu yataklarına alarak ensest ilişki kurduklarına dair bir itirafname almayı başarmıştı. Zweig'ın deyişiyle devrimin en korkunç ve en alçakça belgesiydi bu. Onu 70 gün boyunca tutulduğu zindandan çıkarıp mahkeme salonuna getirdiklerinde kendisinden önce giyotine gönderilen kocasının anısına siyah matem elbiseleri giymişti. Son haftalarda yaşadığı kanamalardan dolayı yüzü solgundu. Gözleri iltihaplanmıştı ama yalnızca iki şey vardır Marie Antoinette'in yeryüzünde yapacağı. Başı dik olarak kendini savunmak ve başı dik olarak ölmek. Savcı bu belgeyi okuduğunda hiç sesini çıkarmadı. Yargıç bu iddia ile ilgili cevabını sormamak akıllılığını gösterdi ama jüridekilerden biri yargıca bu konuyu sanığa sormadığını hatırlatınca mecburen bu iddiaya cevap vermediniz demek zorunda kaldı. Habsburg hanedanının avare prensesi, Fransa sarayının eğlence düşkünü fahişesi ve trajik bir sonun başı dik kadını, eğer cevap vermediysem tabiat, bir anneye karşı böyle bir ithama herhangi bir cevap vermemek yolunda direndiği içindir, dedi, kılını bile kıpırdatmadan. Dinleyicilerin arasından anneyi destekleyen bir uğultu yükseldi. Oradaki bütün kadınlar bir anda kendilerini onun yerine koymuşlar, suçlamanın alçaklığıyla yaralanmışlardı. Devrimin liderlerinden olan Robespierre, bu yaşananları öğrendiğinde, kraliçeyi bir kahraman haline getiren bu sahnenin gerçekleşmesini sağlayan devrimci için öfkeyle ahmak diye söylenmiş ve 2 ay sonra onu giyotine göndermişti. Ama o devrimci suçladığı kraliçe kadar sağlam durmayı becerememişti giyotin yolculuğunda. Anthony, duruşma boyunca aleyhindeki şahitleri hiçbir tepki vermeden dinlemiş, oturduğu sandalyenin koluna piyano çalar gibi parmaklarıyla vurmuştu. Ne yaparsa yapsın ölüme mahkum olacağını biliyordu. Duruşmanın sonunda kısa bir süre sonra kendisinin de giyotine gideceğini bilmeyen savcı jüriye, kraliçenin düşmanlara askeri sırları vererek vatana ihanet edip etmediğini sormuştu. Jüri içeri çekilmişti. Hukuk ve tarih açısından ilginç bir durum vardı ortada. Antonie, kocasını kurtarabilmek, ona tahtını ve özgürlüğünü yeniden kazandırabilmek için asker sırları Avusturya elçisine vermiş, Fransa'nın yenilmesini sağlamaya uğraşmış ve vatana ihanet etmişti. Ama o sırada bunun kanıtı yoktu ortada. O kanıtlar yıllar sonra Avusturya İmparatorluğu'nun arşivlerinde ortaya çıkacaktı. Jüri üyeleri cumhuriyetçi olarak kraliçeyi suçlu görebilirlerdi. Yemin etmiş jüri üyeleri olarak ise kanıtlanmış suç dışında bir suç tanımayan kanunu saymak zorunda kalacaklardı. Fakat ne mutlu ki küçük vatandaşların bu vicdan çatışmasına düşmesi hiç gerekmedi. Çünkü onlar devrim liderlerinin ne istediğini biliyorlardı ve aksine bir karar kendi kellelerini de tehlikeye düşürecekti. Antoniette, jürinin kararını ve idam hükmünü hiç kımıldamadan sakin bir şekilde dinledi. Ne korku, ne öfke, ne bir zayıflık işareti. Yüzünde bunlardan hiçbirinin gölgesi görünmedi. Söyleyeceği son bir söz olup olmadığını soran yargıca, hayır anlamında başını salladı ve kimseye bakmadan dimdik yürüyerek çıktı salondan. Karanlık koridora girdiğinde zaten zayıflamış olan gözleri basamağı seçemediği için bir an tökezledi. Duruşma sırasında ona bir bardak su verme cesaretini gösteren tek insan olan Teğmen de Buzne destek vermek için kolunu uzattı. Kraliçenin gösterdiği tek zayıflık anında insani bir içgüdüyle kolunu uzattığı ve ona eşlik ederken şapkasını elinde taşıdığı için bir arkadaşı tarafından ihbar edilen Teğmen, daha sonra kendini savcı karşısında savunmak zorunda kalacaktı. Kraliçenin avukatları da gözaltına alındılar. Hücresine döndüğünde oradaki küçük tahta masanın üstünde iki mum yanıyordu. Bu ölüm mahkumuna sunulan son bir lütuftu. Marie, gardiyandan son bir mektup yazmak için kağıt kalem istedi. Tüy bir kalemle katlanmış kağıt getirdi gardiyan. Ve sabahın kızılığı parmaklıklar arasından son günün başladığını haber verirken, biraz sonra ölüme gidecek olan kraliçe, çocuklarını emanet edeceği yakın dostu ve görümcesi Madame Elizabeth'e bir mektup yazmaya koyuldu. Yazı yazmayı aslında pek beceremezdi. Duygularını ve düşüncelerini yazıyla anlatmakta mahir biri olamamıştı ama yazdığı son mektupta sağlam, açık, emin bir anlatım vardı. Zweig bu mektubu anlatırken Goethe'nin bir sözünü hatırlatır. Hayatın sonunda toparlanmış olan zihinde şimdiye kadar düşünülmemiş düşünceler belirir. Bunlar Mesut Ecinliler gibidir. Geçmişin zirveleri üzerine pırıl pırıl kurulurlar. Mektup, sevgili kardeşim, sana son defa yazıyorum diye başlıyordu. Az önce mahkum edildim. Yalnızca cürüm işlemişler için olan rezilane bir cezaya değil, aynı zamanda ağabeyini yeniden bulmaya diye devam ediyordu. Ölmeden birkaç saat önce bir yakınına son mektubunu yazan bir kraliçe, bunun yalnızca kişisel bir mektup olmadığını, tarihin kayıtlarına da geçeceğini bilir ne yazık ki. Belki de en çok söylemek istediklerini, dul bir kraliçenin vakarına uygun söylemek zorundadır bunun için. Antoni gerçekten sevdiği, güvendiği erkeğe, Kont Fenser'a duygularını açıkça iletme imkanına sahip değildi. Ama son dakikalarında bile onu düşündüğünü, ölümün karanlık bir sonsuzluğa açılan kapısının önünde beklerken duyulacak korkunun bile onun hayalini zihninden silemediğini onun da bilmesini istiyordu. Daha önce yazdığı hiçbir notta ulaşamadığı bir zarafetle yaptı bunu. Benim dostlarım vardı. Onlardan ilelebet ayrıldığımı bilmek ve onların acısının farkında olmak, ölürken yanımda götürdüğüm en büyük ıstıraplar arasındadır. Hiç değilse son anıma kadar onları düşündüğümü bilsinler. Başını biraz sonra giyotine uzatacak bir kadının, oğlu için duyduğu endişe ise çaresiz vasiyette beliriyordu. Oğlum, babasının burada ihtiyaten tekrarladığım son sözlerini asla unutmasın. Asla bizim ölümümüzün intikamını almaya gayret etmesin. Oğlunun tehlikeden uzak yaşayabilmesi için kendi öfkesinden, intikam arzusundan vazgeçiyordu. Muhafızlar gelmeden önce gardiyanın aşçısı olan kadın kraliçeye bir tabak çorba verdi. Kraliçe aşçı kadını memnun edebilmek için bir iki kaşık aldı çorbadan. Haftalardan beri kanaması vardı ve ölümün karşısına temiz elbiselerle çıkmak istiyordu. Ama nöbetçi subay onu yalnız bırakmayı kabul etmedi. Hücrenin bir köşesine çömelerek beyaz bir gömlek giydi üstüne. Aşçı kadın o sırada onun önünde durarak kraliçenin hissettiği aşağılanmayı kadınca bir anlayışla azaltmaya uğraştı. Kanla lekelenmiş çamaşırları arkasından eşyalarını toplayacak olanların eline geçmesin diye onları duvardaki bir kovuğa sokuşturdu. Sonra cellat Samson geldi. Saçlarını ensesinden kesti. ellerini arkasından bağladı. İpin ucunu eline aldı. Onu Kaan'ıya benzeyen idam arabasına bindirdiler. Kendisini seyretmek için toplanmış kalabalıkların arasından yüzünde en küçük bir korku olmadan geçti. Giyotinin merdivenlerini kendisi tırmandı. İkiye ayrılmış bedenini bir toplu mezara attılar. Habsburg sarayında doğdu, Fransız sarayında yaşadı. Eğer devrim onun hayatına rastlamasaydı, bu görkemli hayata rağmen kimse tarafından hatırlanmayacak, bazen nefretle, bazen sevgiyle anılmasına bir neden olmayacak, hakkında kitaplar yazılmayacaktı. Sıradan bir prenses, sıradan bir kraliçe olarak tarihin gölgelerine karışacaktı. Kendisi bile kendi cesaretinden, vakarından, dik durabilme gücünden haberdar olmayacaktı. Hepimizin toprağında gizli kalmış tohumlar bulunur. Bazen çatlar o tohumlar, bazen kurur giderler. Onun toprağının en değerli tohumu kanla sulandığında çiçeklendi. O toprak unutulsa bile o çiçek bir daha unutulmadı. Ayrım sonu, sayfa 164.